Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyzi sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
Bomba, Ömer Seyfettin, 1. Kaset, 1. Yüz. Tekrar basım, Mayıs 1997. Bilgi. Okuyan Duygu Kargalık. Primo Türk Çocuğu. Vatan ne Türkiye'dir Türklere, ne Türkistan. Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir. Turan. Nasıl doğdu? Bu serin ve karanlık Eylül gecesinin yıldızsız seması altında meyus ve mustarip Selanik. Sanki gündüzki nümayişlerden, heyecanlardan, gürültülerden yorulmuş gibi baygın ve sakin uyuyordu. Rıhtım tenha idi. Olimpos Palas'ın, Kristal'in, Splendid Palas'ın, diğer küçük gazinoların lambaları çoktan sönmüştü. Katolik Kilisesi'nin hakim ve müstevli çanı saat 3'ü vuruyor. Hiddetli bir ahenkle bazı yavaşlanarak, bazı coşarak devam eden Haris tanini karanlıklara yayılıyor, altınlı iktisat ve menfaat rüyaları gören müsterih Yahudi mahallelerin üzerinde dalgalanıyor, sonra ta yukarılara, mert ve sessiz Türk mahallesinin sık ve geniş çatılarına doğru yükseliyordu. Kenara çarpan siyah köpüklü deniz, hava gazlarının donuk ziyalarından uçan ölüm renginde, tenevvüllerin içinde keder ve elem sadalarına çıkarak ağlıyor. Sanki bu nihayeti görünmeyen, bu sabahın açık ve mavi ufkunu, beyaz ve mor sisli Olimp dağlarını, o mavi ve esatir vatanını yutan, yok eden muvakkat Adem'in, bu siyah ve müfteris gecenin gizli kinlerini fahşetmek istiyordu. Biraz ötede tramvay yolunun tamir için yığılmış parke taşlarının ilerisinde, denize inen küçük merdivenin başında, hareketsiz ve mücessem bir gölge dimdik duruyor, önündeki korkunç karanlığın derinliklerinde, peninin bir hayat ve cesaret nuru gibi dolaşan, görünmez düşmanları arayan büyük gözünü, kara burnunun projektörünü seyrediyordu. O kadar dalgındı ki, bekçinin ikinci caddedeki yaya kaldırımına intizamsız fasıllarla inen sopasını, geç vakit yeşil masadan dönen zengin ve ecnebi kumarcıların acul arabalarını duymuyor, lastik tekerlekli landonlar içinde geniş ve yüksek şapkalarının altına üşümüş gibi büzülen yarım gecelik sarhoş aşıklarıyla dudak dudağa öpüşerek geçen artistlerin, medeni ve necip garbın vahşi Türkiye'de bir hediyesi olan bu kibar ve mümtaz orospuların arsız kahkahalarını işitmiyordu. Güya bir kısmı eriyerek deniz halinde, ayaklarının dibinde fışıldayan bu kesif ve umumi karanlık gözlerinden ruhuna giriyor ve bütün damarlarına yayılıyor, kalbine doluyor, şuurunu müpem bir yokluğa döndürüyordu. Bu yokluk içinde bir an sersem ve hissiz kaybolurken, kara burun projektörünün birden zuhurunu, uyuşuk dimağında yeni ve beklenilmez lemalar alevlendiriyor ve onu düşünmeye sevk ediyordu. Bu zavallı mütevekkir gölge, gayet muhterem bir genç, mühendis Kenan Bey'di. Ecnebi ve Levanten mahfillerinde taassup ve hayvanlık denilen Türklükten nefretiyle, Türklüğe yani medeniyetsizliğe karşı olan garazıyla, Avrupa muaşeret kaidelerindeki vukuf ve maharetiyle, nazikliğiyle, şen ve şuhluğuyla meşhurdu. Tahsilini Paris'te bitirmişti. 10-11 sene evvel memleketine dönünce, her Paris'ten gelen gibi o da dolgun bir maaşla İzmir'e gitmiş, orada aşık olduğu güzel bir İtalyan kızıyla izdivaç etmişti. İşte bu gece ne yapacağını bilemiyordu. 48 saatin feci ve inanılmaz tarihi sinirlerine dokunmuştu. İlk defa depodaki yalısının önüne kadar gitti. Fakat içeri giremedi. Tekrar arabaya atladı. Döndü, lanetlerden kaçan bir hain, arkasından koşulan bir mücrim gibi karanlık sokaklarda kaybolmak istedi. Dolaştı, dolaştı. Tekrar rıhtıma çıktı. Hırsız adımlarla deniz kenarına geldi. Uykuda gezen bir adam tavrıyla, "Bu nasıl olur? Bu nasıl olur?" diye sayıklıyor, işittiklerinin, gördüklerinin, gazetelerde, ilavelerde okuduklarının sahi olmasına akıl erdiremiyordu. Fakat uyanıktı, bunu duyuyordu. Şişen kalbi göğsünü acıtıyor, rutubetli bir hararet şakaklarını yakıyor, ateşli bir sıtma, insafsız ve görünmez zehirli kelepçeler gibi bileklerini sıkıyordu. 20. asrın orta yerlerinde fertlerin, cemiyetlerin, devletlerin ve milletlerin hakları tamamıyla tayin etmiş ümit olunurken bu korsan hücumu beklenir miydi? Bu ne kadar şeni bir cinayetti. Düşüncelerini daha ziyade ilerletemiyor, beyni uyuşuyor, dizleri kesiliyor, görmek için bir şey arıyormuş gibi karanlıklara bakıyordu. O hiçbir harbi sevmezdi. Harp, hayattır diyen filozofun kırmızı bir canavardan başka bir mahluk olamayacağını iddia eder, uzviyetteki mücadele filinin içtimaiyatta, insanlıkta da lazım ve mecburi bulunduğunu fenle, tecrübeyle gösteren Darwin'den nefret ederdi. Hakikate dokunmayarak daima hayal içinde yaşayan o tembel korkak ve hasta mütefekkirlerin müşterek şiiri, insaniyet hülyası onun mezhebiydi. Asıllarını, menşerlerini, ikinci sebeplerini bilmediği bir sürü fazilet hayalindeki seraptan mabede, dumandan yontulmuş büyük ve vücutsuz putlar gibi yükselir. Bu ismi var, cismi yok Allah'ların karşısında o daima ruhuyla secde ederdi. 9 senedir masondu. Müfrit ve muhakeme kabul etmez bir saliki olduğu, Fransmasonluktan başka bir dünyada bir hakikat olamayacağına bütün vicdanıyla kanaat ederdi. Ne anneanne, ne mazi, ne vatan, ne kavmiyet tanırdı. Irk ve muhit nazariyesini ruhu ve fikri hasta bütün zavallılar gibi inkara kalkardı. Ne olduğunu, vuzuhla bilmediği bir gaye, fazilet ve insaniyet fikri, muayyen ve sabit manası olmayan bu umumi ve müphem iki kelime bütün mantıklara, bütün kalemlere, bütün fenlere, bütün hakikatlere isyan eden yırtıcı ve vahşi bir din gibi, dimağını dumura uğratmış, ruhunu katletmiş, onu mütearrik ve yaşar bir ceset halinde bırakmıştı. Evet, o 4'te 3,5 Yahudi ve Levanten olan sadık kardeşler ve kameratları arasında mühim bir nüfus ve itibare malik, gayet mutuassıp bir masondu. Yakında Grand Maître bile olacaktı. Birden, oh dedi. Sanki bu karanlıklardan çıkan görünmez bir el kalbine ateşten bir hançer saplamıştı. Hem Selanik'teki İtalyan Mason lojasına mensuptu. Bunu hatırlamak bütün mevcudiyetini sarstı. Sonra yine düşünmeye başladı. Ölüyorum zannetti. Yalnız kalbinin yeniden sıcak bir zehirle dolduğunu, göğsünün parçalanacak gibi acıdığını duyuyordu. Hal ve tarih birbirine karışarak hezeyan halinde dimağına hücum ediyor, meçhul bir ağız tarafından kulaklarına fısıldıyormuş gibi rabıtalı rabıtasız birçok bakkalar aklından geçiyor. Birden ruhu, hissi, fikri, vicdanı, idraki değişiyor. Tutuşturucu bir humma nöbeti varlığını eritiyor. O, insaniyete hizmet eden Avrupalılar diye söyleniyordu. Avrupalıların evvelden ehemmiyet vermediği, hatta bazı pek tabii bulduğu hareketleri ansızın aklına geliyordu. İlk defa Fransa'yı hatırladı. Daima fazilete, insaniyete hizmet ettiğini haykıran bu millet, 100 senedir Afrika'yı kana boyuyor, Sahra'nın silahsız, saf, masum, munis, haluk ve asil evlatlarını mitralyözlerle öldürüyor, asude şehirleri, sakin yuvaları, seri ateşli toplarla yıkıyor, hiçbir kabahati olmayan koca bir milleti esir yapıyor, vatanlarını, mallarını çalıyor, ırzlarını, hayatlarını, ruhlarını zapt ediyordu. Cezayir, Tunus, Sahra-i Kebir, Senegal, Madagaskar ve İlah. Son fethettikleri yerle zavallı Fas'la Avrupa'daki kendi vatanlarının 20 mislinden ziyade bir araziye sahip olmuş bulunuyorlardı. Bu gaddar Avrupa'nın sathı ancak 10 milyon kilometre murabbaydı. Halbuki Afrika'daki Fransız müstemlekesi 10 milyon 300 bin kilometre. İnsaniyeti Fransızlardan daha ziyade hizmet etmek fikrinde bulunan İngilizlerin, yalnız Afrika'daki müstemlekesi 10 milyon kilometre murabbağından biraz eksikti. Bir vakitler Umumi Sultan en çok bahsedildiği zaman, meşrutiyete, Hatta cumhuriyete malik en muntazam idareli, küçük fakat namuslu hükümet cezin üzerine aç ve kudurmuş bir hayvan gibi atılmış, onu çatır çatır paralayarak yutmuştu. Zavallı Transvaal'in yalnız bir günahı vardı. Zenginliği, altın madenlerinin bol bulunması. Almanya, İspanya, hatta Portekiz ve Belçika'nın da cesim müstemlekeleri vardı. İşte Afrika taksim olunmuştu. Bu o kadar aşikardı ki. Koca kıtada ancak Habeş ve Liberya gibi bir iki yerli ve müstakil hükümetçiyiz kalmıştı. İtalya'da da müstemlekesi dar gelmişti. Şimdi beklenilmeyen ümit ve tahayyül olunmayan bir dakikada Trablus'a saldırıyor, 50 senedir süren Afrika'yı Latinleştirmek faciasının son perdesi açıyor yahut kapıyordu. Bu nasıl insaniyetti? Bu insaniyetin vahşilikten, barbarlıktan, yamyamlıktan ne farkı vardı? Silahsız Afrika'yı tamamıyla zapt eden bu yırtıcı, insafsız, müthiş Avrupalılar Asya'yı da paylaşıyorlar. Bu tecavüzlerine soğukkanlılıkla şark meselesi diyorlardı. Milyonlarca adamı insan yerine saymıyorlar, onlara hayvanlardan daha aşağı muamele ediyorlardı. Kendi memleketlerinde yalancıktan gülünç insaniyetler gösteren, şefkat pazarları, şefkat müesseseleri tesis, hatta hayvanları himaye cemiyetleri teşkil eden bu dolandırıcı, alçak Avrupalılar, zavallı Çin ahalisinin sıhhat ve afiyetini, neslinin istikbalini muhafaza için afyonu menendince birden kuduruyorlar, bütün alçaklıklarını meydana çıkarıyor, ticaretimize gelir diye bu talihsiz hükümeti sıkıştırıyor, korkutuyor, tekrar afyonu müsaade ettiriyorlardı. Ticaretlerini 300 milyon insanın sıhhat ve afiyetinden, istikbalinden daha kıymetli görüyorlar. 300 milyon Çinliye memleketlerindeki köpekler kadar ehemmiyet vermiyorlardı. İngiltere Hindistan'ın kanını emiyor, bütün hazinelerini Avrupa'ya taşıyor. 295 milyon insanı hizmetçi hayvanlar, yani at ve eşek gibi her haktan mahrum kendi hesabına çalıştırıyor. Rusya Türk yurdunu akla gelmez gaddarlıklarla çiğniyor. İngiltere ile 3000 senedir yaşayan kadim bir milleti, viran olan İran'ı haritadan silmek, yeryüzünden kaldırmak için ittifak ediyorlardı. Türkiye'nin taksimi de muhakkaktı. Çünkü Asya yağmasına onu engel görüyorlardı. Evvela onu zayıf bırakmak, mahvetmek lazımdı. Hemen bir asır evvel Avrupalılar aleyhimize kalkmışlar, Navarin'de donanmamızı yakarak Yunanistan'ı icat etmişlerdi. Romanya, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Şarki Rumeli, Cezayir, Tunus, Kıbrıs, Mısır, Sudan yağmaları birbirlerini takip etmiş, nihayet son idam kararımız Reval mülakatında verilmişti. Meşrutiyet ilan edilince sözde bu karar tehir edildi. Halbuki bu tehir tamamıyla yalandı. Bizi dünya yüzünden kaldırmak için çizilen plan duruyordu. Bosna Hersek zorla alındı. Meseleler yine bakiydi. Makedonya meselesi, Arnavutluk meselesi, Girit meselesi, Boğazlar meselesi, Şarki Anadolu meselesi, Mezopotamya meselesi, Irak meselesi, Suriye'nin istikbali meselesi, Arabistan meselesi ve ilah. Bu meseleleri Avrupalılar birer birer halledeceklerdi. Yalnız hepsinin münasip vakitlerini bekliyorlardı. Bunları süratle düşünmek beynini donduruyor, onu asılmak için ipe doğru yürüyen, celladın satırı altında başını uzatan, masumun duyduğu o mütevekkil, ümitsiz fakat necip korku ile titretiyordu. Vücudunda hiç kuvvet kalmadığını hissediyor. Sebepsiz gözyaşlarıyla ağlamak, denize bu erimiş Adem gecesine atılmak, mahvolmak istiyordu. İşte Trablus meselesinin hali zamanı gelmişti. O da herkes gibi bunun farkında olmamış, uyurken hançerlenen bir adamın uyanarak, lakin ne olduğunu anlamayarak ölmesi gibi his ve muhakemesini birden kaybetmişti. Başı fena halde ağrıyor, şakaklarından kanların uğulduyarak geçtiğini işliyor. Karşısındaki kuzgun ve nihayetsiz karanlığa bakıyordu. Karaburun'un projektörü tekrar doğdu. Bu uzun ve münevver bir hattı. Seri bir daire çizdi, olimpe dikildi. Şimdi gözleri bu ufki nura dalıyor. Bu nurun içinde mavi deniziyle, açık semasıyla, sevimli kalesiyle, beyaz minareleriyle, latif ve sade evleriyle, yüksek hükümet sarayıyla, Menşiye Mahallesi'nin sağındaki yeşil hurma ormanıyla Trablus'un hayalini görüyordu. Alçak düşman bu güzel memleketi topa tutmuş, zapta kalkmıştı. Ve ortada hiçbir sebep yoktu. Bu derecede kaba ve deni bir tecavüze kimler cesaret ediyorlardı? Bu milletin içinde namuslu insan yok muydu? Bu millet baştan aşağıya kadar korsan mıydı? Hükümetleri bir ahlaka, bir vicdana sahip insanlardan mürekkep değil miydi? Düşünüyordu. Projektörün nuru tekrar söndü. Ufki ve beyaz Trablus hayali kayboldu. Gözleri yine karanlıklarda kaldı. İtalyan başvekili Giolitti, Hariciye Nazırı San Giulianos da Avrupa'da hükümet adamlarının çoğu gibi mason değil midirler? Şöhretli grand metreleri, mason hükümdarları, mason prensleri, mason lordları, mason milyonerleriyle yalnız insaniyet başka bir şey yok diyen Fran masonluk şimdi neredeydi? Başı dönüyordu. Düşeceğim zannetti. Biraz geri çekildi. Yukarı doğru yürümeye başladı. Yanından geçen devriyenin polisi kimdir bu gibi yüzüne bakıyordu. Bütün hayatında bu kadar yanlış ve çürük fikirlerle aldandığını, kamiyetsizliğin, milliyetsizliğin, beynelmilelcilik ve masonluk hülyasının biraz düşünebilen bir adamı hüngür hüngür ağlatacak derecede gülünç bir budalalık olduğunu anlıyor, istemeyerek içinden ben neyim diye kendi kendine soruyor, fakat Türk'üm demeye cesaret edemiyor. Şimdiye kadar ruhu zapt olunmuş, kıymetsiz bir cesetten başka bir şey olmadığını idrak ile hiddetinden ve utancından ağlamak istiyordu. O da Türkleri dünya yüzünden kaldırmak için birbirleriyle tamamıyla ittifak etmiş olan Avrupalıların naciz bir kulu, muti bir hizmetçisi, memluk bir kölesi değil miydi? Avrupalılara, Avrupalıların adetlerine, ananelerine, terbiyelerine, muaşeretlerine, cemiyetlerine tapmıyor muydu? Ecnebilerden aldığı ehemmiyetsiz bir nişan, bir madalya onu nasıl deli gibi sevincinden çıldırtır ve iftihar ettirirdi. Türkleri, Türklerin vatanını mesele mesele taksim edip, taksit dile maddi olarak parçalamaya çalışan bu yağmacı ve doymaz Avrupalılar, manevi hücumlarını da ihmal etmiyorlardı. Lisanlarını, mariflerini, ahlaklarını, terbiyelerini, adetlerini neşirle bir asırdan beri içimizde yalnız isimleri Türk ve şarklı kalmış, müthiş bir renksiz ordusu teşkil ediyorlar. Bu renksizlerle şekimemize saldırıyorlar, bizi zayıflatıyorlar, milliyet ve Türklük fikrini Fransmasonluk efsanesiyle boğuyorlardı. Düne gelinceye kadar kendisi bile Türk'üm demeye sıkılmıyor muydu? Ve bu memlekette kendisi gibi tarihinin büyüklüğünü, mazisinin şerefini, dedelerinin şanını bilmeyen, inkar eden, milliyetinden utanan ne kadar Avrupalılaşmış renksiz vardı. Düşünüyor ve hızlı hızlı gidiyordu. Gümrüğün arkasında yeni apartmanların hizasına gelmişti. "Nereye gidiyorum?" dedi. Sabaha ancak birkaç saat vardı. Bu gece yatmayacak mıydı? Fakat nerede yatacaktı? Evini, yalısını hatırlayınca soğuk bir titreme duydu. Oraya nasıl gidecekti? Artık o eve girerse nefretinden ve hiddetinden, elem ve nedametinden ölmeyecek miydi? Tekrar döndü. Beyni sulanmış da kafasının cidarlarına çarpıyormuş gibi, her adım başında dayanılmaz bir acı duyuyordu. Yürüdü. Yürüdü ve şuursuz bir hareketle Splendid Palace'ın önüne geldi. Camlı kapıdan görünen aydınlık ve taş koridorun nihayetinde bir sandalye üzerinde garson uyukluyordu. Çan düğmesine bastı. Garson birden uyandı ve çabuk adımlarla kapıya geldi. Açtı. Bu kır bıyıklı 40 yaşında tahmin olunan bir Rum'du. O da var mı diye sordu. Garson anlamamış gibi yüzüne baktı. Sözde Türkçe bilmiyordu. Biraz tereddütten sonra Malista dedi. Fakat karşısındakinin Rumca bilmediğini intikal edince tekrar iğrenç bir Yahudi Fransızcasıyla da ilave etti. Var var, buyurun. Mermer basamaklı merdivenin başına gelince garson geride kaldı. Yine o yalnız Selanik'e mahsus olan bozuk ve yanlış Yahudi Fransızcasıyla ''Siz çıkınız Monsieur, yukarıda odanız gösterilecek.'' dedi. Bir düğmeye bastı. Yukarıda bir zilin çalındığı işitilir gibi oldu. Merdiveni yavaş yavaş çıkıyor, başının ağrısından gözleri kapanıyordu. Kendisini ortadaki salonun açık kapısı önünde buldu. İçeride gayet sarı saçlı, beyaz esvaplı bir Avrupalı kadınla başı açık ve esmer bir delikanlı konuşuyor ve gülüşüyorlardı. Gözlerini ovuşturarak gelen kuvvetli, çirkin ve biçimsiz garson, onu sağ tarafta tek yataklı odalardan birine götürdü. Çiğ ve beyaz aydınlığı söndürüp, yalnız kalınca arkası üstü karyolaya uzandı. Soyunmaya, hatta potinlerini çıkarmaya takati yoktu. Gözlerini kapadı. Kollarını başının üstüne çapraz vari koydu. Uyuyamıyor, başının zonkladığını duyuyor, evini düşünüyordu. İhtimal, zevcesi bu akşam onu beklemiş ve kim bilir ne kadar merak etmişti. Ama nasıl gidecekti? 48 saattir birbirini takip eden vakalar, haberler onu şaşırtmış, mevcudiyetini perişan etmişti. Şimdi ne kadar müşkül bir mevkide kalmıştı. Hakaretin, tecavüzün, ihtisafın şiddetinden ansızın uyanan millet, İtalyan mektebinin, acentesinin, hastanesinin, hatta konsoloshanesinin armalarını parçalamış, bayrak direklerini kırmış, sancaklarını yırtmış, heyecanlı nümayişler yapmıştı. Ne kadar İtalyan varsa şüphesiz hepsi kovulacaktı. İtalyan dostu görünecek bir Türk şüphesiz lanetler, nefretler içinde tahkir olunacak, memleketten dışarı çıkarılacaktı. Başının ağrısından gözleri yaşarıyor ve akacak gibi oluyordu. Yüzü koyun döndü. Önüne zevcesi, çocuğu, evi geliyordu. O hiç böyle bir günü düşünmemiş, bu ana kadar mesut yaşamıştı. Bir garp ile bir İtalyanla izdivaç etmek, hayatını birleştirmek ona pek tabii görünmüş, hatta ihtar edilebilecek bir mümtazlık gibi gelmişti. Avrupa'dan geldiği seneyi, gençlik ve bekarlık günlerini hatırlıyor, mazisi sesli bir sinematograf suretiyle hayalinden geçiyordu. Grazia'yı ilk defa İzmir'de bir baloda görmüş ve hayret etmişti. Bu kız eski Roma tarzında fantezi esvaplar giyiyor ve tıpkı İmparator Adrian'ın metresi Antonius'a benziyordu. Avrupa'da tahsili esnasında sanat tarihi tefekkürü ederken hep Louvre Müzesi'ne gider, saatlerce bu latif gözlerinin heykeline bakardı. İzmir'de bu heykelin canlısını görmek onu deli ediyordu. Grazia'ya hemen aşık olmuştu. Evvela babasına kendisini takdim ettirdi. Bu Monsieur Vitalis isminde bir İtalyan mühendisti. Mesleklerinin bir olması ahbaplıklarının çabuk ilerlemesine sebep oldu.